Ayrım 48.
Ancak elektriğin yardımıyla büyük ölçekte hidrolik santrallerin inşası mümkün olmuştur. T. Cohen'e göre 8 Avrupa devletinde kullanımdaki hidrolik santraller şöyledir. Büyük Britanya, beygir gücü 963 bin, 1000 kişi başına 23,1. Almanya, beygir gücü 1 milyon 425 bin 900, 1000 kişi başına 24,5. İsviçre, beygir gücü 1 milyon 500 bin, 1000 kişi başına 138. İtalya, beygir gücü 5 milyon 500 bin, 1000 kişi başına 150. Fransa, beygir gücü 5 milyon 857 bin, 1000 kişi başına 169. Avusturya Macaristan, beygir gücü 6 milyon 460 bin, 1000 kişi başına 454,5. İsveç, beygir gücü 6 milyon 750 bin, 1000 kişi başına 1290. Norveç, beygir gücü 7 milyon 500 bin, 1000 kişi başına 3409. Alman eyaletlerinden Baden ve Bavyera en büyük hidrolik santrallere sahiptir. Baden yalnızca yukarı Ren'de tam 200 bin beygir gücü kazanabiliyor. Bavyera 100 bin kullanılanın yanı sıra 300 bin kullanılmayan beygir gücüne sahiptir. Karlsruhe'deki Profesör Rembach, tüm yeryüzünde akan suyun teorik ham enerjisini 8 milyar beygir gücü olarak tahmin ediyor. Bunun yalnızca 16'da biri bile verimli biçimde kullanılabilse yine de sürekli etkin olan 500 milyon beygir gücü kazanılacaktır. Bu 1907 yılında çıkarılan kömürdeki 1000 milyon ton yaklaşık olarak hesaplanan enerjinin 10 katından çok fazla bir enerji miktarıdır. Bu hesaplamalar şimdilik teorik de olsa beyaz kömürde gelecek için nasıl bir verim öngörebileceğimizi gösterirler. 231.880 km² göl bölgesinden bu 540.000 km² tüm Almanya yüzeyinin yaklaşık %43'üdür. Çıkan yalnızca Niagara Çağlayanları'nda İngiltere, Almanya ve İsviçre'de mevcut olan toplam su gücünden kazanılandan daha fazlası kazanılabilir. Resmi bir raporda atıfta bulunulan bir başka hesaplamaya göre Amerika Birleşik Devletleri'nde yılda 300 milyon ton kömüre eşdeğer 20 milyon beygir gücünden az olmayan kullanılabilir su gücü vardır. Gürültülü sel suları ve çağlayanların gücüyle beyaz ya da yeşil kömürle çalıştırılan bu fabrikaların bacaları da ateşi de olmayacaktır. Elektrik demir yollarımızın hızını iki katına çıkarmayı da mümkün kılacaktır. Geçen yüzyılın 90'lı yıllarının başında Baltimore'lu Bay Mems saatte 300 kilometre kat eden elektrikli bir araba yapmayı mümkün gördüyse ve Lean'li Massachusetts Profesör Eliot Thompson, demir yollarının üst yapısı uygun biçimde güçlendirildiğinde ve sinyalizasyon buna uygun düzenlendiğinde saatte 260 kilometre kat eden elektromotorların yapımına inandıysa bu beklentiler bugün hemen hemen gerçekleşmiştir. 1901 ve 1902'de Berlin-Zossen askeri demir yolunda gerçekleştirilen deneme seferinde saatte 150 kilometreye kadar bir hız olanağı sağlanmıştır. Ve 1903 yılında yapılan deneylerde Siemens'in arabası 201. Elcimeni elektrizi tötcesel şaftın ki 208 kilometrelik bir hıza ulaştı. Bunu izleyen yıllarda buharlı lokomotifle hız treni denemelerinde saatte 150 kilometre ve daha fazla hız elde edildi. Şimdi şiar saatte 200 kilometredir. Ve arenaya mevcut demir yolu hatlarını yük taşımacılığına ayıran ve büyük kentleri tek ray üzerinde hareket eden 200 kilometre hız yapan trenlerle birbirine bağlayan yeni hız treni projesiyle August Schering çıkıyor. Kablosuz telgraf ve telefon sistemi de çok büyük ilerlemeler kaydediyor. Bunun sanayide kullanımı her geçen gün artıyor. Böylece birkaç yıl için tüm ulaşım yeni esaslar üzerine kurulacaktır. Madenlerin çıkarılması hariç tüm maden işletmesi bugün daha 10 yıl önce her türlü düşünebilme olasılığının dışında kalan bir devrim içindedir. Bu devrim madenden su pompalama, madenleri havalandırma, galeriler aracılığıyla taşıma ve asansörle taşımada elektriğin kullanıma sokulmasından ibarettir. Elektromotorun kullanımı iş makinelerini, pompaları, bucurgatları, çırçırları devrime uğrattı. Fransa'nın eski Kültür Bakanı Profesör Bertilot'un 8 Mart 1907'de öldü. 1894 ilkbaharında Kimyasal Madde Fabrikatörleri Sendikası'nın bir davetinde gelecekte kimyanın önemi üzerine yaptığı konuşmasında açıkladığı olasılıklar biraz masalsıdır. Bay Bertilot konuşmasında 2000 yılında kimyanın durumunun nasıl olabileceğini anlatıyor ve anlatımı kimi mizahi abartmalarla birlikte birçok doğruyu da içeriyor. Bu nedenle bazı bölümlerini aşağıya alıyoruz. Bay Bertilot birkaç 10 yıl içinde kimyanın neler yaptığını ortaya koyuyor ve yaptıkları arasında başka şeylerin yanı sıra şunları sayıyordu. Sülfürik asitin, sodanın üretimi, ağartma ve boyama, pancar şekeri, terapötik alkaloidler, gaz, altın ve gümüş, kaplama vesaire. Bunun ardından metalurjiyi temelden değiştiren elektrokimya, mayın sanayini ve savaşı yeni enerjilerle donatan patlayıcı maddeler, kimyası ve termokimya, boya, güzel kokular, terapötik ve antiseptik maddelerin vesaire üretiminde organik kimyanın mucizesi geldi. Ama bu yalnızca bir başlangıçtı. Yakında çok daha önemli sorunlar çözümlenecekti. 2000'li yıllarda artık tarım ve köylüler olmayacaktı. Çünkü şimdiye kadarki toprak kültürü varlığını kimya ortadan kaldıracaktı. Kömür ocakları ve dolayısıyla da maden işçileri grevleri artık olmayacaktı. Yakıtların yerine kimyasal ve fiziksel süreçler geçecekti. Sınırlar ve savaşlar ortadan kalkacaktı. Hareket aracı olarak kimyasal maddeleri kullanan havacılık, bu eski donanımların ölüm fermanını okuyacaktı. Sanayinin sorunu tükenmeyen ve olabildiğince az emekle kendini yenileyebilen güç kaynakları bulmaktan ibaretti. Şimdiye dek yanan taş kömürünün kimyasal enerjisiyle buhar ürettik. Fakat taş kömürünün elde edilmesi zordu ve rezervleri günden güne azalıyordu. Güneş ısısını ve dünyanın içindeki sıcaklığı kullanmayı düşünmek gerekiyordu. İki kaynağın da sınırsız kullanımını umut etmek için yeterli neden vardı. 3000-4000 metrelik bir kuyu kazmak bugünkü mühendislerin, hele gelecektekilerin becerisini hiç aşmıyordu. Böylece tüm ısının ve tüm sanayinin kaynağı bulunmuş oluyordu. Buna bir de suyu ilave edince dünyada akla gelebilecek tüm makineler çalıştırılabilirdi. Bu güç kaynağı yüzlerce yıl içinde fark edilir bir azalmaya uğramayacaktı. Sayısız kimyasal sorun, bunlar arasında kimyanın en önemli sorunu kimyasal yoldan gıda maddeleri yapımı. Dünya ısısıyla çözülmüş olacaktı. Prensipte bu sorun şimdiden çözülmüştü. Yağların ve sıvı yağların bileşimi çoktandır biliniyordu. Şeker ve karbonhidratlarınki de öyle. Yakında azot elementlerinin bileşimi de öğrenilecekti. Gıda maddeleri sorunu salt kimyasal bir sorundu. Uygun, ucuz gücün elde edildiği gün karbonik asitten karbon, sudan hidrojen ve oksijen ve atmosferden azot ile her türden gıda maddesi üretilecekti. Şimdiye dek bitkilerin yaptığını sanayi yapacaktı. Hem de doğadan daha mükemmel biçimde. Günün saatleri ve mevsimler, yağmur ve kuraklık, don, dolu ve her tarafı harabeye çeviren böcek kaygısından uzak, herkesin cebinde albümin, yağ ve karbonhidratlı gıda gereksinimlerini karşıladıkları bir kutu kimyasal madde taşıdığı zamanlar gelecekti. O zaman şimdi kimsenin düşünemeyeceği bir altüst oluş gerçekleşecekti. Ekin tarlaları, üzüm bağları ve hayvan otlakları ortadan kalkacaktı. İnsan artık canlı yaratıkları öldürerek ve yok ederek yaşamadığından yumuşaklık ve moral kazanacaktı. O zaman verimli ve verimsiz bölgeler arasında fark da yok olacaktı ve belki de çöller bugün tarım yapılan alüvyonlu topraktan ve çürümeye başlamış bataklık ovalardan daha sağlıklı olduğu için insanların kalmayı en sevdiği yerler haline gelecekti. O zaman sanatta insani yaşamın tüm güzellikleriyle beraber tam olarak gelişecekti. Dünya deyim yerinde ise şimdi tarımın çizdiği geometrik figürlerle çirkinleştirilemeyecek. Bilakis isteğe göre çimen ve çiçekler, çalılık ve orman yetiştirilebilecek ve insan soyunun altın çağda bolluk içinde yaşayabileceği bir bahçe olacaktı. İnsanlık bu nedenle tembelliğe ve ahlaksızlığa düşmeyecekti. Çalışmak mutluluğun bir parçasıydı ve insan yalnızca kendisi için, düşünsel, ahlaki ve estetik gelişimini en yüksek aşamaya getirmek için çalıştığından, daha önce hiç çalışmadığı kadar çok çalışacaktı. Okur Bertilot'un bu konferansından canının istediğini doğru bulabilir. Kesin olarak gelecekte ürünlerin kalitesi, miktarı ve çeşitinin olağanüstü ölçülerde artacağı ve gelecek kuşakların yaşam zevklerinin düşünülemeyecek biçimde iyileşeceğidir. Profesör Elihu Thompson daha 1887 yılında Berlin Doğa Araştırmacıları toplantısında temel maddeleri elektriksel yoldan direkt gıda maddelerine dönüştürmenin mümkün olduğu görüşünü ifade eden Werner Simons ile aynı fikirdedir. Werner Simons çok sonraları da olsa, örneğin üzüm şekeri ve daha sonra ona çok yakın olan nişasta gibi bir karbonhidratın yapay olarak tertip edilebileceği, böylece taştan ekmek yapma olanağının elde edileceğini düşünürken, kimyager doktor V. Mayer, odun lifini insan beslenmesinin bir kaynağı yapmanın mümkün olacağını iddia ediyordu. Emil Fischer bu arada 1890, üzüm şekerini ve meyve şekerini gerçekten de yapay olarak üretti ve böylece Werner Simons'ın ancak çok sonraları olabilir olarak gördüğü bir keşfi gerçekleştirdi. Kimya o zamandan bu yana başka gelişmeler de gösterdi. Çivit, vanilya ekstresi, kafur şimdi yapay olarak üretiliyor. 1906 yılında W. Loeb, yüksek elektrik geriliminin etkisiyle bitkinin dışında karbondioksitin şekere dek asimilasyonunu gerçekleştirmeyi başardı. 1907'de Emil Fischer, doğal proteine bir albümin çok yakın olan en karmaşık sentetik cisimlerden birini elde etti. Ve 1908 yılında Erwin Sutter ile Benz, saf halde klorofil, bitki yeşili, imal ettiler ve bunun bir magnezyum bileşimi oluşturduğunu kanıtladılar. Ayrıca üreme ve kalıtımda önemli bir rol oynayan en önemli cisimlerden bir dizisi yapay olarak imal edildi. Böylece organik kimyanın ana probleminin, albümin elde edilmesi, çözümü fazla uzak olmayan bir geleceğin alanına girdi. 5. Kafa emeği ve kol emeği arasındaki karşıtlığın ortadan kaldırılması. İnsan doğasının derinliklerindeki gereksinimlerden biri işini seçme özgürlüğü ve bunu değiştirme olanağıdır. En güzel yemek bile sürekli tekrarlandığında nasıl tiksinti verirse, her gün değirmen dolabı gibi kendini tekrarlayan bir iş de böyledir. Tüketici ve güçten düşürücüdür. İnsan yüksek bir coşku ve zevk olmaksızın, yalnızca zorunda olduğu kadarıyla mekanik biçimde çalışır. Her insanın içinde harekete geçirildiğinde en güzel etkileri üretmek için yalnızca uyandırılması ve geliştirilmesi gereken bir dizi yetenek ve güdü yatar. İnsan ancak o zaman tam bir insan olur. Sosyalist toplum bu değişiklik gereksinimini karşılamak için en iyi fırsatı sunacaktır. Çalışma sürecinin gittikçe daha fazla basitleşmesiyle beraber, üretici güçlerin devasa gelişmesi yalnızca çalışma süresinin önemli ölçüde kısaltılmasını mümkün kılmakla kalmaz, çeşitli becerilerin öğrenilmesini de kolaylaştırır. Eski çıraklık sistemi ömrünü tamamlamıştır. Artık yalnızca küçük zanaatın temsil ettiği gibi geri eskimiş üretim biçimlerinde yaşar ve yalnızca orada mümkündür. Yeni toplumda bu ortadan kalktığı için bununla beraber ona özgü kurum ve biçimler de ortadan kalkar. Yerine yenileri geçer. Şimdiden bütün fabrikalar mesleki olarak öğrenilmiş mesleklerini hala icra eden ne kadar az işçi bulunduğunu gösteriyor. İşçiler çeşitli mesleklerdendir. Egemen sömürü sistemine uygun olarak uzun çalışma sürelerinde değişiklik olmadan ve eğilimleri dikkate alınmaksızın arabaya koşuldukları ve makine başında makineleştikleri bir parça işe alıştırılmaları için genellikle kısa bir süre yeter. Toplumun değişen örgütlenmesiyle bu durumda ortadan kaldırılacaktır. Beceriler ve sanatsal mesleki alıştırmalar için zaman çoktur. Teknik olarak en mükemmel biçimde donatılmış, her türlü konfora sahip büyük ders atölyeleri gençlere ve yaşlılara bir faaliyetin öğrenilmesini kolaylaştırır. Bu bilimlerin tüm gereklerine uygun kimya ve fizik laboratuvarları ve yeterli öğretim görevlisi bulunacaktır. kapitalist üretim sisteminin nasıl bir güdüler ve beceriler dünyasını baskı altında tuttuğu ya da yanlış biçimde geliştirdiği ancak bundan sonra anlaşılacaktır. Ama mevcut olan yalnızca değişiklik gereksinimini karşılama olanağı değildir. Toplumun amacı kendi doyumunu gerçekleştirmek olmalıdır. Çünkü insanın uyumlu eğitimi bunun üzerinde yükselir. Bugün toplumumuzda görülen meslek fizyonomileri, eğer bunlar herhangi bir türde tek canlı bir çalışma ya da tembellikten ibaretse, yavaş yavaş ortadan kalkacaktır. Şu anda faaliyetinde değişiklik olanağına sahip olan son derece az insan vardır. Bazen özel koşullar dolayısıyla günlük işin monotonluğundan kurtulan, fiziksel çalışma yükümlülüğünü yerine getirdikten sonra düşünsel çalışma ile dinlenen ayrıcalıklılar bulunur. Tersine zaman zaman herhangi bir el sanatıyla, bahçecilikle vesaire uğraşan, düşünsel olarak çalışanlarla da karşılaşırız. Düşünsel ve bedensel çalışmanın değişimine dayanan bir faaliyetin iyi etkisini her sağlıkçı onaylayacaktır. Yalnızca bu doğaya uygundur. Ön koşul her faaliyetin ölçülü yapılması ve kişisel güce uygun olmasıdır. Bilimin ve Sanatın Önemi adlı eserinde Kont Leo Tolstoy, toplumumuzun doğaya aykırılığında sanatın ve bilimin aldığı hipertrofik ve doğal olmayan karakteri şiddetle eleştiriyor. Bugünkü toplumda yer edinmiş olan fiziksel çalışmanın küçümsenmesini en keskin biçimde yargılıyor ve doğal koşullara dönüşü öğütlüyor. Ona göre doğaya uygun olarak zevkle yaşamak isteyen her insan için günün birincisi tarımda bedensel çalışmayla, ikincisi zanaatsal çalışmayla, üçüncüsü düşünsel çalışmayla, dördüncüsü kültürel toplumsal ilişkilerle geçirilmesi gerektiğiydi. Kişi 8 saatten fazla fiziksel çalışmada bulunmamalıdır. Bu yaşam tarzının pratikte uygulayan ve uyguladığından beri kendi deyişiyle kendini insan gibi hisseden Tolstoy, bağımsız bir adam olarak kendisi için mümkün olanın bugünkü koşullar altında insanların büyük çoğunluğu için olanaksız olduğunu gözden kaçırıyor. En sefil geçimi garanti etmek için her gün 10-12 saat bazen daha fazla ağır çalışmak zorunda olan ve bilgisizlik içinde eğitilen bir insan, Tolstoycu yaşam tarzını kendisi için yaratamaz. Geçim kavgasını sürdüren ve onun gereklerine uymak zorunda olan hiç kimse bunu yapamaz ve Tolstoy gibi yaşayabilecek olan azınlık da çoğunlukla buna gerek duymaz. Vaazlar ve örneklerle toplumu değiştirebileceğine inanmak Tolstoy'un kendisine adadığı o illüzyonlardan biridir. Tolstoy'un kendi yaşam tarzıyla edindiği deneyimler bu yaşam tarzının ne kadar rasyonel olduğunu kanıtlıyor. Ama bu yaşam tarzını genel bir alışkanlık olarak yürürlüğe sokabilmek için yeni bir toplumun başka toplumsal koşulları gereklidir. Gelecekteki toplum ve koşullara sahip olacaktır. Bu toplumun her türden sayısız bilgini ve sanatçısı bulunacaktır. Ama bunların her biri günün bir bölümünü fiziksel çalışmayla geçirecek ve geri kalan zamanı zevke göre araştırmalarına, sanata ve toplumsal ilişkilere ayıracaktır. Yani egemen sınıfların egemenlikleri için düşünsel araçları da garantilemek amacıyla mümkün olduğunca keskinleştirdiği kafa emeği ile kol emeği arasındaki mevcut çelişki ortadan kaldırılmak zorundadır. 6. Tüketim gücünün artırılması. Ayrıca şimdiye kadar söylenenlerden gelecekteki toplumda kriz ve işsizlik dönemlerinin olanaksız olduğu sonucu çıkıyor. Krizler kapitalist üretimin kârla tahrik edilen ve gerçek gereksinim için hiçbir güvenilir ölçü olmaksızın meta pazarını ağzına kadar doldurması, üretim fazlalığı yaratması durumundan kaynaklanır. Kapitalist ekonomik düzen altında sahiplerinin değiş tokuş etmeye çalıştıkları ürünleri meta olarak karakteri, metaların tüketimini tüketicilerin satın alma gücüne bağımlı kılar. Fakat emeğinin karşılığı değerinin altında ödenen ve eğer onu kullananlar artı değer elde edemiyorlarsa, emeğini kullanamayan nüfusun büyük çoğunluğunda satın alma gücü sınırlıdır. Satın alma gücü ve tüketim gücü burjuva dünyasında iki ayrı şeydir. Milyonlarca kişinin yeni giysi, ayakkabı, mobilya, çamaşır, yiyecek ve içecek maddeleri gereksinimi vardır. Ama paraları yoktur. Ve böylece gereksinimleri yani tüketim güçleri doyurulamaz. Pazara mal yığılmıştır. Ama kitle açlık çeker. Kitle çalışmak ister ama girişimcinin bundan kazancı olmadığı için emeğini satın alacak kimseyi bulamaz. Öl, mahvol, serseri ol, suç işle. Sermayedar olan ben bunu değiştiremem. Uygun kârla alıcısı olmayan metalları kullanamam ve adam kendi tarzında tümüyle haklıdır. Yeni toplumda bu çelişki ortadan kaldırılacaktır. O satın almak ve satmak için meta üretmez. Bilakis kullanılan, tüketilen. Aksi halde hiçbir anlamı yoktur. Yaşamsal gereksinimleri üretir. Onda burjuva dünyasında olduğu gibi tüketim gücü sınırını bireylerin satın alma gücünde değil, bilakis genelin üretim gücünde bulur. İş araçları ve iş gücü mevcutsa her bir gereksinim karşılanabilir. Toplumsal tüketim gücünün sınırı yalnızca tüketicilerin doygunluğudur. Yeni toplumda meta olmadığına göre sonuçta para da yoktur. Para görünürde metanın karşıtıdır ama kendisi de metadır. Fakat para kendisi de meta olmasına rağmen aynı zamanda toplumsal eşdeğer biçimidir, tüm diğer metalar için ölçektir. Yeni toplum ise meta üretmez, bilakis yapımları belirli ölçüde bir toplumsal çalışma süresi gerektiren gereksinim eşyaları, kullanım değerleri üretir. Bir eşyayı imal etmek için ortalama gerekli iş süresi, toplumsal kullanım için ölçüldüğü tek ölçüdür. Bir eşyadaki 10 dakikalık toplumsal iş süresi, bir başkasındaki 10 dakikalık toplumsal iş süresiyle eşittir. Ne daha fazla ne daha az. Toplum kazanç sağlamak istemez. Yalnız aynı kalitede eşyanın değiş tokuşunu, üyeleri arasında aynı kullanım değerlerini gerçekleştirmek ister. Ve sonuçta bir kullanım değerinin saptanması dahi gerekmez. Neye gerek duyuluyorsa o üretilir. Örneğin toplum gerekli tüm ürünlerin imalatı için günde 3 saatlik bir çalışma süresinin gerekli olduğunu görürse 3 saatlik çalışma süresi saptar. Üretim metotları gereksinimin 2 saatte imal edilebileceği düzeyde iyileştiğinde 2 saatlik çalışma süresi saptanır. Buna karşılık genelde iş gücü sayısının artışına ve çalışma sürecinin yüksek üretkenliğine rağmen 2 ya da 3 saatte üretilebilecek olandan yüksek gereksinimlerin doyumu talep edilirse o zaman daha fazla saat saptanır. Onun isteği her şeye kadir olacaktır. Tek tek her ürünün yapımı için ne kadar toplumsal çalışma süresi gerektiği kolayca hesaplanabilir. Bu parçadaki çalışma süresinin tüm çalışma süresiyle oranı buna göre ölçülür. Herhangi bir belge, basılı bir kağıt parçası, altın ya da madeni parça çalışma süresini belgeler ve sahibine bu zamanları çeşitli türden gereksinim maddeleriyle değiş tokuş etme olanağı verir. Kişi çalışması karşılığında alabileceğinden daha az gereksinimi olduğunu düşünürse, o zaman buna uygun olarak daha kısa süre çalışır. Kullanmadığını armağan etmek isterse kimse onu engellemez. Başka biri için hiçbir şey yapmamanın zevkini çıkarabilsin diye gönüllü olarak çalışmak ya da toplumsal ürünlerdeki hakkını onunla paylaşmak isterse kimse buna karşı çıkmaz.